Dördüncü kasetin A yüzü, asılacak kadın, sayfa 95'ten devam. Hatta bekliyordum Meleğe Bey'in bir şeyler söylemesini, eskiden olduğu gibi yalı dedikodusu yapmasını. Oysa eskiden olduğu gibi çok konuşmuyordu. Yalıdan yalnızca moruğa sövmek için söz açıyordu. Babamsa yalıyla tüm ilişkisini kesmiş gibiydi. Benden bile saklıyorlardı ama anlamıştım dışarıda bir iş bulduğunu. Sabah gidip akşam yorgun geliyordu. Ben de çok vakit geçirmiyordum edasında. Sabahları Meleği bahçede izlemek dışında benim de fazla bir ilişkim yoktu yalıyla. Yalnız kimi akşamlar arkadaşlarımla sinemaya ya da kahveye gitmediğim akşamlar bizimkilerden habersiz sigara içmek için bahçeye çıkar. Oradan da yalının sağ yanındaki küçük rıhtıma inerdim denizi görebilmek için. Gelen gidenin, denize girenin bol olduğu eski yıllarda bile kimse kullanmazdı bu dar rıhtımı. Kayıkhanenin sol yanındaki geniş rıhtımdan girerlerdi denize. Ben şimdi oraya gitseydim bile kimsenin göreceği yoktu ya, alışkanlık işte. Çocukluğumda denize bakmak istediğimde korkmadan gelebildiğim tek yerdi burası. Kayıkhanenin sağında çok eskiden kadınların denize girebildikleri ama benim anımsadığım zamanlarda çoktan işe yaramaz duruma gelmiş ufacık yuvarlak kapalı bir havuz vardı. Onun sağında ise gene çok eskiden yalıda bir sürü hizmetçi ve uşağın barındığı yıllarda hizmetçilerin yatıp kalktıkları bölüm. Buranın da yapıldığı işler için kullanıldığını hiç görmedim. Bir yanı odunluktu. Geriye kalan bölümse en eski, en işe yaramaz, satılmaz eşyanın atılıp çürümeye bırakıldığı bir yer olmuştu. Benim iki karışlık rıhtımım bu bölümün önündeydi işte. Daracık taşın üstüne oturur, ayaklarımı denize doğru sarkıtır, varsa ay ışığını seyrederdim. Kimi zaman da üst katlardan birinde olması gereken meleği düşündüm o yaz. Her zaman değil ama öyle boğaz kıyısına yalnız otururken bile her an aklımda değildi. Hele arkadaşlarımla birlikte açık hava sinemasına ya da kahveye gittiğimizde hiç düşünmezdim onu. Ne de olsa çocuk kafası. Her bir şey dağılabiliyor. İlk geldiğim gece annem Hüsrev Bey'in arada bir kahveye çıktığını söylemişti ama o yaz hiç görmedim onu. Sonradan gerçekleri öğrendikten sonra anladım. Başlangıçta ihtiyar iyice çığırından çıkmadan önce mahalledeki kahvelere değil de daha uzaklara gidiyormuş. Meleği düşündüğümde, kimliğini saptamaya çalıştığımda onun Hüsrev Bey'in gizli bir kızı ya da torunu olabileceğini düşünürdüm. Adamın hiç çocuğu olmadığını biliyordum. Moruk öldüğünde yalı kuzenlere, yeğenlere kalacak. Onlar da paylaşamayıp satacaklar. Yerine apartman diktirecekler diye üzülür dururdu annem öteden beri. Ama bu kız nikahsız bir sevgiden doğmuş olabilirdi tıpkı kitaplardaki gibi. Hüsrev Bey koca karı ölünceye dek onu yalıya getirmeye korkmuştu belki. Yine de geveze annemin böylesine ilginç bir olaydan sık sık söz etmemesi, yalıda Hüsrev Bey'den başkası yaşamıyormuş gibi davranması şaşılacak şeydi. Kızı her tanrının günü bahçede etli canlı görmeme karşın arada şüpheye düştüğüm oluyordu gene de. Acaba gerçekten yalıda Hüsrev Bey'den başkası yaşamıyor muydu? Kim öğleden sonraları arkadaşlar denize girdiğim yerden yalıya kadar yüzerdim akıntı ters değilse. Çoğu çürümeye yüz tutmuş, kimileri çürümüş, tüm bile kapalı kemikleriyle kara suratlı ahşap yapıya uzun uzun bakardım uzaktan. Melekten ne bir gölge ne bir iz. Derken bir gün annemi kız hakkında konuşurken yakaladım. Ben dışarıdayken başlamışlar konuşmaya. Geldiğinde susacaklardı belki ama fırsat bırakmadım. Kızın hiçbir işe yaradığı yok ki diyordu annem. Ya odaya kapanıyor ya da bahçeye kaçıyor. Bir laf söyleyecek olsan işitmezmiş gibi bakıyor adamın suratına. Geceleri yoruluyordur belki diye gülümsedi babam tam ben içeri giderken. Annemin arkası dönüp de hemen görmedi beni. Kızgın konuşmasını sürdürdü. Aman sen de hali mi var o moruğun iki eliyle bir çükünü? Kim o kız anne diye sordum. Ne kızı? Hangi kız? Neredeydin sen bu saate kadar? Suratını iyice asmıştı. Sözü değiştirmek istediği de belliydi. Oysa şimdi biliyorum ki o sırada olan bitenden tüm ayrıntılarıyla haberleri yoktu ikisinin de. Belli belirsiz bir şeyler sezinlemişlerdi yalnızca. Ortalıkta kötü bir şeyler döndüğünü. Annem nedenini kendi de bilmediği bir koruma içgüdüsüyle beni yalıdan, yalı işlerinden uzak tutmaya çalışıyordu sanıyorum. O işe yaramaz dediğin kız. Kız işte, melek dedi yüzünü daha da buruşturarak ve konuyu kapatamadığına göre önemsizleştirmemeye çalışarak. Ben de onu uydum. Önemsiz bir soru soruyormuş gibi ama yüreğim çarparak konuştum. Melek de kim? Bilmiyor musun canım, Sümüklü'nün biri. Hani hanıma baksın diye getirmişlerdi, kaç yıl oluyor. Şaşkınlıktan ağzım bir karış açık kaldı. Bu melek o kız mı? Nereden bu melek oluyormuş? Gördün mü ki? Bahçede gördüm bir kez. Bir tuhaf giyinmişti. İyice midesi bulanmış gibi yeniden yüzünü buruşturdu annem. Hanımın en kıymetli ipeklileri utanmadan buna vermiş giysin diye. Koca karı öldü ya. Kızın ne işi var burada hala? Koca karı deme, nur içinde yatsın. İyi ya, nur içinde yatsın öldüğüne göre. Kız ne arıyor burada? Ne bileyim ben ne arıyor? O moruğun işini akıl eder mi? Gündelikçi kadın bile getirtmez. Ondan sonra bu sümüklü evde tutar. Üvey babası mıdır nedir? O haydut kılık verip her ay başı gelip tıkır tıkır parasını alıyor. Kızın gizli bir aşk çocuğu olabileceği olasılığının suya düşmesine mi bozulmuştum? O eski pasaklı kız çocuğunun bu melek çıkması, onun yalnızca benim uydurduğum bir düş olmasından daha mı aklı uzak geliyordu bilmem. Canım sıkıldı. Buncadır içimde büyüttüğüm gizemin tümü bir anda yok olmuştu sanki. Belki de bu yüzden ana babamın sonraki konuşmalarını gereğince değerlendiremedim. Belki de başka işlere yarıyordur, senin bilmediğin işleri diye söze karıştı babam. Annem kızdı. Aman sen de abuk subuk konuşmasana çocuğun yanında. Ben biliyorum o bunağın kızı neden hala burada tuttuğunu. Sözüm ona altınları bulacağım. Ne altınları? Güya hanımın altınları varmış da saklamışmış laf. Olsa ben bilmez miyim? Evin altının üstüne getirdi de bulamadım. Ama takmış zihnine bir defa. Güya hanım ölmeden önce nereye sakladığını bu meleğe söyledi diye. Ay hiç olur mu öyle şey? Hanım vefat ettiği gece bunu odaya kapatıp bir güzel dövmüştü, hatırlıyorum. Ertesi gün sümüğünü çeke çeke anlattıydı. Bey altınları soruyor beni onun için dövdü diye. Derken 3-5 gün geçmedi ipekli enterleri verdi. Allah bilir altınların yerini söylesin diye. Hanımefendinin odasında yatağında yatmasına da müsaade ediyor. Kızda da yürek var hani. Yatıyor orada korkmadan, altın mantın yok olsa ben bilmez miyim? Annemin kıza sinirlenmesinin asıl nedeni altınlar olabilir diye düşündüm birden. Ya gerçekten altınlar vardıysa, ya annem yerini biliyor ya da bildiğini sanıyorsa, kız evde olduğu sürece bunları oldukları yerden alıp kaçırmaya çekiniyorsa, hatta kızın altınların yerini bildiğini, hiç değilse Hüsrev Bey'den daha kolaylıkla bulabileceğine inanıyoruz. Bir sürü olasılık. Yalnızca biri bile kızın bir an önce yarıdan uzaklaşmasını anamın istemesi için yeterliydi. Öte yandan meleğin hala yalıda bulunuşunu moruk açısından da açıklayabilirdi bütün bunları. Peki ama melekteki akıl almaz değişime ne demeli? O uzun ipekli enterler içinde bir peri kızı gibi bahçede dolaşması, Tanrı'nın günü manolya ağacının altına gelip uzanması, çocuksu sesiyle bir şeyler mırıldanıp durması, o eski kapıcı kızının bu melek olduğunu ilk işittiğim zaman yok olduğunu sandığım gizemi daha arttırmıyor muydu bunlar? Altınların varlığı ya da yokluğuyla ne ilgisi olabilirdi o anda ak bir zambak olup gözlerimin önünde bir o yana bir bu yana sallanmaya koyulan, gerçekliği kayıtsız şartsız kanıtlandığı sırada gerçekliğe sanki meydan okuyan bu kız. Ak bir zambak, evet. O ana değin soyut bir çiçek olan melek, ilk kez o an atı sana olan bahçede bulunan somut bir çiçeğe dönüşüyordu kafamda. Belki de onun kimliğini öğrenmekle gerçek bir çiçeğe benzetebilme olanağına kavuşmuştum. Babamın hem de iki kez olaya cinsel bir yaklaşım getirmeye kalkışı üstünde durmadı çocuk kafam. Kendimi bildim bileli 100 yaşında sandığım Hüsrev Bey'i cinsel bir konum içinde düşünmek nasıl aklımın köşesinden bile geçmediyse, o eski dağının kız çocuğu olduğunu öğrendiğim bu ak zambak benzeri meleği de artık cinsel bir varlık olarak görebilmem olası değildi. Bir sonraki yaz evlendiğimde, evlendiklerini öğrendiğim zaman bile, ki o sıra cinsellik konusundaki bilgilerim hiç değilse kuramsal olarak çoğalmıştı, onları karı koca olarak bir yastıkta gözümün önüne getiremedim. Babamın o akşamki imalı yakıştırmaları annemi boşuna korkutmuştu. Çok başka düzeylerde kafa yoruyordum ben. Gerçeği ya da işte gerçeğin bir bölümünü öğrendikten sonra daha mı yakın gördüm meleği kendime, yoksa daha mı uzak bilemiyorum. Gizli çözebilmek için ille de kendi kendine mırıldandığı türküyü işitmem gerektiğine mi inandım? Ertesi gün onun için mi çok sarktım tünediğim daldan aşağı bilmiyorum. Bildiğim tek şey manolya ağacından paldır küldür yuvarlanıp meleğin dizlerinin dibine düştüğüm. Ufak bir çığlık attı. Belki de biraz geriledi olduğu yerde. Ben kendi utanç verici durumumu kurtarmak çabasında olduğumdan ne yaptığını göremedim. anında yerden fırlayıp sanki aptalca düşmemişim de bilerek kendimi tepe taklak atmışım gibi üstümü başımı silkelemeye koyulabildiğime göre bir yanım kırılmamıştı. Ya da ben kırık acısı falan duymayacak kadar şaşkındım. Kızım yüzüne hemen bakamadım. Pantolonumdaki toz toprağı silkelemek işini gereğinden fazla uzattım. Sonunda başımı kaldırdığımda dizleri üstüne dikilmiş, korkulu gözlerle bana bakıyordu. Hemen kaçmamıştı bu kız. Besbelli şaşkınlıktan. Bir açıklama gerektiğini bile düşünemeden öylece kala kaldım ya. Derken aklıma ilk geri deyiverdim. Neydi o söylediğin türkü? Karşılık vermedi bana. Kocaman kocaman bakmayı sürdürdü yalnızca. Ben de birkaç ufak taş tekmeledim ayakkabımın burnuyla. İlk gördüğümde konuşmuştu. Şimdi neden susuyordu sanki? Geçen gün adını söylemiştim bana. Melek demiştim. Gene ses çıkarmadı. Tek omuzunu sikti. Başını önüne eğdi. Konuştuğu zaman kaçıyor. Kaçmadığı zaman da susuyor anlaşılan. Oysa ille de konuşturmak istiyordum nedense. Bu kez de elimden kaçırırsam bir daha yakalayamayacağımı biliyor muydum ne? Benimki de Yalçın. Buranın çocuğuyum. Biliyorum. Emsal Galfa'nın oğlu değil misin? Konuşmuştu sonunda ama Fransızca tarih kitaplarını süsleyen resimlerdeki gibi giyinmiş bir kızın ağzında bu köylü sesi, köylü dili öylesine bir garip, öylesine aykırı geldi ki bana bu kez ben karşılık veremedim ilk anda. Yutkundum sanırım. Babam da bahçıvan, bütün bu çiçekleri o dikti. Elimle gösterdiğim çiçeklere bakmaya gerek görmeden, başını bile kaldırmadan hatta yeniden omuz sikti. Korkusu da şaşkınlığı da geçmiş, içi sıkılıyor artık sanki. Bendeki yakınlaşma çabasıysa ne yönü zorlayacağımı bilmediğim için ya da kimliğini öğrendiğimden beri meleği tüm olgun görünüşüne karşın kendime yaşıt saymaya başladığımdan boşa gidip duruyorum. Çiçek sever misin? Yanıt alamayacağımı bildiğinden olacak, hiç beklemeden sürdürdüm konuşmayı. Ben çok severim. Hepsinin de adını biliyorum. Kiminin birkaç adı var. Şu ileridekiler ne biliyor musun? Yerinden kapıldandı. Kalkıp gitmeye davranacak besbelli. Aklım sıra dostluk kuracağım diye sözü fazla uzattığımı anlayıverdim. Konudan iyice uzaklaşmış. Asıl sormak, öğrenmek istediklerimle ne ilgisi var dediklerimin tümüyle ayağa kalkmasına fırsat vermeden sordum. Koca karı ölmüş, sen daha ne duruyorsun burada? Bir an durdu. Debinimi yarım kaldı. Sonra ağır ağır doğruldu, kalktı, yüzüme bakmadan konuştu. Bey öyle dedi. Bu enterleri neden giyiyorsun? Gene başını kaldırmadan. Bey verdi. Peki ama neden? Yüzüme baktı bu kez. Omuzunu sikti gene. Ne bilen ben, bunları giyeceksin dedi. Artık kesinlikle gitmek için döndü. Koluna yapıştı. Dur, gitme hemen. Biraz daha konuşalım. İstersen bir oyun oynayalım. Ne? Bilmem. Koşmaca. Olur. Bir omuz silkiş daha. Önce sen kaç. Ben seni kovalayayım. Eteklerini topladığı gibi koşmaya koyuldu. Uzun etekler ve topuklu ayakkabılarla pek hızlı koşamıyordu. Bense kendinden çok küçük bir çocuğu oyalamak, eğlendirmekle görevli bir abi gibi bilerek geri kaldım. Hemen yetişmedim ona. Ancak ağaçların arasında birkaç kez dolandıktan sonra uzandım yakalamak için. Ebe diye bağırarak salladığım el kalçasına rastladı. İnce ipeğin altındaki çıplak teni duydum sanıyorum. Nedenini anlamadığım, daha doğrusu üstüne durup anlamaya çalışmadığım bir ısı, sanki bir elektriklenme kapladı tüm gövdemi. Elimi hemen çektim. Meleğin entarinin altında çıplak olacağı hiç aklıma gelmemişti. Zaten o anda tam bilinçli olarak ayrımsadım bunu sanıyorum. İşte sıra sende şimdi. Ben kaçacağım. İyi ya, kaç öyleyse. Koşmaya koyuldum. Yine pek hızlı değil, yakalayabilsin diye. Bu oyunun aramızda her türlü konunun rahat konuşulabileceği bir dostluğa yol açacağından hiç kuşkum yoktu. Yakalanmadan bir süre gittikten sonra dönüp arkama bakacak oldum. Peşimden gelmiyordu. Yalıya doğru koşuyordu. Yine kaçırmıştım elinden. Yine akla yakın hiçbir şey öğrenemeden. O günden sonra her fırsatta bahçede yolunu kesmeme, konuşmaya çalışmama karşın hiçbir yanıt alamadım ondan. Beni daha uzaktan gördüğünde kaçıyordu. O görmeden yaklaşabilirsem eğer sorularımı omuz silkiyor, hemen yanımdan uzaklaşıyordu. Her türlü çocukça, insanca yaklaşma çabam boşa gitti. Sonunda anladım. Çocuk değildi o. Belki de hiç çocuk olmamıştı. İnsanlıktan çıkmaya, daha doğrusu çıkarılmaya başladığını ise anlayamadım o yaz. Öyle geçip gitti günler. Okula döndüğüme bir hafta kadar kala alışılmadık, beklenmedik bir gürültü koptu yarıda. Daha doğrusu kopmuş ben ediyorken. Akşam annem anlattı. Dediğine göre olacak iş değilmiş. Ne moruğun ne de o Aylut herifin davranışları akla hayale sığabilirmiş. Durmuş alt salonun ortasında barbar bağırıyor utanmaz herif. Yumruğunu da ikide bir sedef kakmalı masaya indiriyor. Yok bu zamanda bu paraya insan çalıştırılır mıymış? Yok senelerdir bir kuruştan vermemişiz. Alıp kızını götürecekmiş, işte o kadar. Ne diyeceğimi bilemedim, kala kaldım. Herif canım masayı kırdı kıracak, öyle güm güm vuruyor. Bu adamlara insan gibi laf anlatılmaz ki. İnsan muamelesi yaptınız mı başınıza çıkarlar işte böyle. Kapıdan içeri adamını attırmak bile kabahat. Zaten dışarıda bekle demiştim ben ona. Gidip parayı alayım getireyim demiştim. Kim dinler? Arkamı döner dönmez dalmış içeri yüzsüz herif. 500 lirayı eline alınca da başladı bağırmaya işte. Ben bu kabil bir insana muhatap olabilir miyim? Zaten kızın 5 kuruşluk iş gördüğü yok. Hiç istifimi bozmadım. Pekala bekleyin öyleyse söyleyeyim kız hazırlansın. Hemen götürürsünüz dedim. Lakin o masayı ellemeyin. Ayrıyeten de dışarıda bekleyin dedim. Nerede istersem orada bekleyin diye karşılık verdi bir de adi musibet. Hadi diyelim ki o doğuştan hayvan. Hareketi mazur görülebilir. Ne de olsa kapıcı parçası. Ya o sersem morun yaptıklarına ne demeli? Üvey babası geldi. Kızı götürecekmiş diye haber vermek için üst salona çıkmaya davrandım ki bir de ne göreyim. Seninki kalkmış. Merdiven başına kadar gelmiş aşağıya dinliyor. Hayretten ağzım açık baka kalmışım orada. Sor bakalım daha kaç para istiyormuş demez mi? Hem de fısıldıyor. Besbelli iyice korkmuş tirit herif. Zaten hanımcığımın asıl ailesine hiç yakışmayan ciğeri 5 para etmezin biriydi öteden beri. Ayol elin itiyle pazarlığa teşebbüs edilir mi? Ver gitsin kızı işte. Aman beyefendi diyecek oldum. Ne söylüyorsam onu yap kadın diye sesini yükseltti. Bir yaşıma daha girdim. Koskoca Hüseyin Bey avam takımından birinin karşısında böyle bir korkuya düşsün. Olacak iş değil. Başımıza taşlar yağacak besbelli. Herif hepimizi elimizi başımıza yıksa ses etmeyeceğiz demek. Ben o merdivenleri tekrar nasıl indim? O sokak köpeğinin önüne nasıl çıktım tekrar? Nedir istediğiniz meblağ diye nasıl sordum? Bir ben bilirim bir de yaradan Allah. Yer yarasa içine girsem daha iyiydi. Yağma mı var? 500 liraya adam çalıştıracaksınız. 800'den bir kuruş aşağı olmaz diye bağırıyor. Üstüne bir de horozlanma bir kibirlenme ki Allah vermeye. Elim ayağım birbirine dolaşmış. Tekrar yollandım bir yukarı. Moruk 300 liraya hazırlamış bile. Elleri titreye titreye uzatıyor. Ay yok artık. Ben bu adamın işlerine akıl sır erdiremiyorum. Sen gündelikçi kadın dahi getirtme. Tekmil işleri bana yükle. Sonra da işe yaramaz kızı 800 lira vermeyi kabul et. Yok olmaz şeytan diyor. Annem söylenmeyi sürdürdü ama ben onu dinlemeyi bıraktım. Haklıydı. Asıl akıl sır erdirilebilecek gibi değildi moruğun davranışları. Ama ben yaz başından beri yılda gördüklerimin hiçbirini akılsız erdirememiştim ki. Dolayısıyla o gün olanlar benim için yeni bir gariplik değil. Gariplikler dizisinin yeni bir halkasıydı yalnızca. Asıl giz melekteydi. Kesinlikle inanıyordu buna. Meleği bir çözebilsem her şeyi mantıklı bir açıklamaya kavuşacağını sanıyordum. Aksi gibi o günü izleyen 6 gün içinde bir tek kez bile göremedim onu. Bahçeye ya hiç çıkmıyordu ya da ben varken çıkmıyordu bilmiyorum. Şimdi düşünüyorum da üvey babanın çıkardığı gürültünün korkusuyla moruk onu odasına kilitlemiş ya da başka bir yolla evden dışarı adım atmasını engellemiş olabilir. Dergesi. Onu göremeden okula dönmek zorunda kaldım. Okulun hayhuyu içinde de geçmiş yazın olaylarını düşünmekten tez kurtuldum. Sık sık değil ama arada bir canlanıyordu gözümün önünde uzun ak giysileri, kara saçlarıyla nedense bir damba andırarak. O yıldızdan baktı melek benim için. Daha sonraları başka çiçekler oldu. Bir sonraki yaz yalıya geldiğimde evlenmiş olduklarını öğrendim. Üvey babanın patırtılı gelişinin üstünden 2 ay geçmeden gizlice nikah kıydırmış Hüseyin Bey. Kimselere haber verilmemiş. Öyle ki annem bile son anda nikah memuru yalıya geldiğinde öğrenmiş her şeyi. Nasıl becerdiyse bütün yasal işlemleri gidip kendi ayarlamış moruk. Anamla babamın nikahta tanık olsunlar diye çağırmış yalnızca. Annem yazık bir şeylerden kuşkulanmamış bile önceden. Bu yüzden akrabalara haber uçuramamış. Her şey olup bittikten sonra da daha önce haber vermediği için kızarlar diye bir şey söyleyememiş. Dolayısıyla Hüseyin Bey'in kuzenleri, yeğenleri 3 yıla yakın bir süre onun evli olduğunu bilmediler. gencecik karısının varlığını ancak yaşlı adam öldüğünde öğrendi. Ve deliye döndüler elbet. Meleği böylesine hırsla suçlamaları. Meleğin duruşmada hiçbir hoşgörüyle karşılaşmaması bundandır kuşkusuz. Kimse sevmezdi Hüsrev Bey. Ölümüne üzülmediklerinden, hatta sevindiklerinden kuşkum yok. Yalı, mal, mülk çoğunluğu nasılsa nikahlanmış bir köylü kızına değil de kendilerine kalmış olsaydı hiç üstelemezlerdi ölüm olayını, eminim. Bir yerde onların aşk özlüklerinin kurbanı olduk Melek'le ikimiz. Melek'le Moruk'un evliliği hiç de inandırıcı değildi. Gene de gerçekliği su götürmezdi. Dediğim gibi onları hiçbir zaman bir yastıkta gözümün önüne getiremezdim. Ama bir önceki yazı olağan çocukluk yazlarının ötesine götüren giz çözüldü. Demek Hüsrev Bey yaşına başına bakmadan minicik kıza göz koymuş. Nikah falan da kıydığına göre basbayağı tutulmuş. Üvey baba para istemeye geldiğinde de 2 ay önce gösteremediği yüreklilikle öyle bir kovuş kovmuş ki onu haydut herif bir daha yalının yakınına gelememiş. Gerçi önce başlık maçlık sözleri etmiş ama bakmış sökmüyor, defolup gitmiş. Böylece anamın deyişiyle o sümüklü melek evin hanımı olup çıkmış işte. Annem bunları bana anlatırken gerçeği biliyor muydu? Sanırım evet. Nikahta tanıklık yaptıkları zaman ikisi de bilmiyorlardı, kuşkum yok. Ama çok geçmeden öğrenmiş olmaları gerekir. Ne pis, ne çirkin bir işaret olduklarını. Ondan sonra da utançtan, korkudan susmuşlardır herhalde. En büyük çabaları benim işi öğrenmeme engellemek olmuştur. Çok büyük güçlüklerle karşılaşmadılar bu çabalarında. O yaz yatmadan yatmaya uğruyordum ve tam bir serseri olduğuma inanmıştı annem ama üstüme varmıyordu. Oysa serseri değildi Doğan'la yaptıklarımız. Onun deyimiyle olumlu işlerle uğraşıyorduk. Ne yaptığımızı zaten pek bir şey yapmıyorduk. Okuyorduk her şeyden çok. Okuduklarımızı anlamamıza yardım eden üniversiteli ağabeyleri anlattıklarını dinliyorduk. Burada uzun uzun yazacak değilim. Meleğin öyküsü... Ve o yaz meleğin öyküsünde benim bildiğim ya da bilmeye gerek gördüğüm bir gelişme olmadı. Kim sabahlar erken uyanırsam çıkıyordum bahçeye onu görmek için değil. Zaten o saatlerde göremezdim onu. Dışarıda olamazdı. Kimi zaman manolya ağacının altında bir yaz önceki duruşuyla gözümün önüne de geliyordu. Doğru. Ama sabah gezintilerimin asıl nedeni bahçenin güzelliğini tatmak. Taze boğaz havasını derin derin içime çekebilmekti. Sabahın gökyüzünü pembeye boyadığı, denize altın çaldığı o saatlerde başka hiçbir zaman, hiçbir yerde yaklaşamadığım, sanki erişilmez bir erinç egemendi bahçeye. Hiçbir zaman tam anlamıyla yaşamadım o erinci. Çünkü iyiden iyiye vahşileşmeye başlamış bahçenin güzelliği karşısında kalbim çarpmaya koyulurdu. Ne olduğunu bilemediğim isteklerle coşkulanırdım. Gene de bir yerlerden, ucundan bucağından yaklaşırdım o tanımlaması olanaksız erince. Hiç değilse benim dışımdaki varlığını algılayacak kadar. Bu bile yeterliydi. Babamın bir vakitler dikkat ve tüm bakımsızlığa karşı pırıl pırıl açmayı sürdüren az bulunur çiçeklerin üstündeki çiğ tanelerini görmek bile yeterliydi. Bu kapalı, karanlık, parmaklıklı yerde bir şey özlüyorsam eğer, o sessiz sessiz bahçeyi, yapraklarında sabahın çiğleri kurumamış çiçekleri özlüyorum. Sabahın o çok erken saatlerinin titrek ışınlarını özlüyorum. Bir de kasıklarıma saplanıp duran sancı. O da bir tür özler. Ne olduğunu çok iyi bildiğim bir istek. Geceleri düşlerime egemen olan, gündüzleri elimden geldiğince unuttuğum, utanç verici, beni kendimden kuşkuya düşüren, meleği bir daha hiçbir zaman... Çünkü onu kurtarmaktan başka bir şey istemiyordum, hayır. Aklıma bile gelmedi öldürürken. Kim isterse emin edebilirim. Duruşmada da söylediler. Çılgın bir tutku dediler. Kötü bir kadının büyüsü dediler. Yalan. Hepsi yalan. Böyle olsaydı öldürmeme gerek yoktu ki. Onu kurtarmayı düşündüm yalnızca. Sevdim onu. Evet, galiba sevdim de. Ama kurtarmaya çalışmam sevdiğim için değildi. Onu kendime saklamak için değil. Özgürlüğüne kavuşturmak için öldürdüm zorbayı. Arada saplanan istek olmasa... Kesinlikle inanacağım buna. Başarısızlığımın acısını belki de daha az duyacağım. O sabah ilk aydınlıkta kimseyi görmeyi istemeden, düşünmeden bahçede dolaştığım o sabahın yazı. Öldürmüş olsaydım Moruk'u, daha elim meleğin eline değmemişken, Öteki meleği hiç tanımamışken öldürmüş olsaydın, şimdi böyle kuşkular içinde kıvranmaz. Ama olası değildi ki bu. Hiçbir şey bilmiyordum ki. Öğrenmeye hevesim de yoktu. Bir yıl öncesinin merakı silinip gitmişti. Gerçeği öğrenmeme daha 2 yıl vardı. Hemen hemen herkesin bildiğini ben neden böylesine geç öğrendim. Yalıdan da mahalleden de orada olup bitenleri merak etmekten de çok uzaktım da ondan. O yaz olumlu çalışmalar içinde geçti. Bir sonraki yazsa Doğan'la birlikte biraz olsun dünya görmeye karar verdik ve Fransa'ya bir gençlik çalışma kampına girip el alemin bağında üzüm topladık. Geçen yaz lise son sınıfa geçmiş, bilinçlenmiş, çevremdekileri bilinçlendirmekle görevli olarak mahalleye döndüğümde yanında olan bitenleri benden başka bilmeyen yoktu sanırım. Ancak tüm mahalleli gizli bir suç bağlaşması içindeydi sanki. Ortak suçun, ortak utancın getirdiği suskunluk, kuşkulu bakışlar, yabancıya, bilmeyene karşı birleşme. Belki benim de bildiğimi sanıyorlar ya da bilmediğimi, bilmemem gerektiğini annemden öğrenmişlerdi. İkisi de olabilirdi ancak konuyu kendi aralarında bile konuşmadıklarına eminim. Dedikodu dönemi çoktan aşılmış, susma, yalnızca bakışlarla anlaşma dönemi başlamıştı. Koskoca bir mahallenin kadınlı erkekli, böylesine korkunç, böylesine çirkin bir olayı göz yumması, suça, kimse yalnızca susarak da olsa katılması nasıl beklenir? Gerçeği öğrendiğimde aklım almamıştı bunu. Şimdi düşünüyorum. Duruşmada söylenenleri de değerlendiriyorum da, susanlar kendilerine inanabilecekleri bir yalan uydurmuşlardı anlaşılan. Bir erkek nikahlı karısını istediği gibi kullanabilir. Kadın karşı çıkmadıkça, hatta resmen şikayet etmedikçe kimsenin yasal olarak karışmaya hakkı yoktur. Böyle düşünüyorlardı besbelli. Yüzyılların alışkanlığı böyle düşünmeyi olağan kılmıştı onlar için. Ya kerhanelere gidercesine, meleğe gidenler. Onun içinde yalı tek sermayeli bir kerhane. Hüseyin Bey de oranın müşteri toplamakta görevli adamıydı. Kim bilir? En çok utanç duyan anamla babam olmuştur herhalde. Onlar da ekmek belasına korkmuşlardı polise ya da hiç değilse onurlu akrabaları haber vermeye. Her neyse. Ben 3. yaz işte. Bu işe karıştığım zaman hepsi birleşmişlerdi. Bir bütün olmuşlardı. Olayı yabancılardan, özellikle yazlığa gelenlerden herhalde, bir de benden saklamak çabasında. Duruşmada tanıklığı bir yerde zorunlu oldukları için avukatın türlü gözdağları sonucunda geldi gelenler bir yerde meleği değil de kendilerini kurtarmak için. Mahalledeki havanın değişikliğini, hatta garipliğini uyanışım, eski dostların artık dost olmadıklarını anlama, eski güler yüzlerin beni görüldükçe asıldıklarını ayrımsamamla oldu. Sokakta gülümsemeden verilen kaçamak selamlar, kahveye girdiğimde meydana gelen kısa ama belirgin sessizlikler, ahbapça sorularıma gözüme bakmadan verilen kuru karşılıklar, bir ucuna sandalye çektiği masaların çabucak boşalıvermesi. Daha bunlara benzeyen bir sürü ufak tefek davranışı bir hafta bile geçmeden yaşımın olağan alınganlığı ile değerlendirmiş. Herkesin benden rahatsız olduğunu anlamıştım. Ama neden? Melekle yalı ile bir bağlantı kurmaktan öylesine uzaktım ki. Kaç zamandır düşünmemiştim bile. Belki yeniden unutmuştum onu. Devrimci ya da solcu nitelemesinin beni mahalleye değin izlemiş olabileceğini, kimileri için bu sözcüklerin umacı ile eş anlamlı olduğunu düşündüm. Oysa ben bu kişileri uyandıracak, bilinçlendirecektim sözde. Onun için kahveye her gece gitmekte, ne olursa olsun inatla, onlarla konuşmakta direnmem gerekiyordu. Balıkçılar da vardı aralarında ama çoğu yakınımızdaki 2 fabrikadan birinde işçiydi. Yani tam bana göre. En kolay yanaşabileceğim kişi Recep'ti. Benden birkaç yaş büyüktü ama çocukluk arkadaşım sayılırdı. Üstelik aklı başında biri olarak anımsıyordum onu. Genellikle onun oturduğu masaya otururdum kahvede. Oyun falan oynanmıyorsa kısa sürede boşalırdı masa. İkimiz baş başa kalırdık. Recep dediklerimi dinlerdi. Tartışmaya da acıktı ama bir iki haftaya kadar çalışmak için Almanya'ya gidiyordu. Bu nedenle tekilere yaklaşabilmem konusunda bana fazla yararı olamayacaktı. Hiç akla gelmedik, beklenmedik bir yararı dokundu bana oysa. Şimdi sonuçlar göz önündeyken yarar denilebilirse buna tabii. Ama sonuçlardan ben sorumluyum, Recep değil. O yalnızca gerçeği anlattı bana, yalıda olup bitenleri. Gene de Almanya'ya gitmek üzere olmasaydı bir şey söylemezdi belki. Kahveye dadandığımın 3. haftası mıydı? Bir akşam Recep'le yalnızdık masada yine. Bu kez o benim yanıma gelmişti. İçeri girdiğimde bir iki selam verip hiçbir masadan çağrılmayınca ben de yalnız otururum demiştim. Bir süre sonra yanıma geldi, bir sandalye çekti. Ne var ne yok anlat bakalım. Bildiğin gibi bir tavla atar mıyız? Atalım. Tavla oynamanın bir iyi yanı çevreye insan toplamasıydı. Gerçi kaç haftadır benim çevreme kimseyi toplamamıştı ama er geç olacak, güvenecekler, gelecekler diye düşünüyordum. O gece yaklaşan olmadı. Biz oyuna daldık. Saatin ilerlediğini, kahvenin tenhalaşmaya başladığını bir ara başımı kaldırdığımda ayrımsadım. Tam o sırada kapıda Hüsrev Bey göründü. Onu yıllardır görmemişliğime karşın hemen tanıdım. Sen bir yaştan sonra değişmiyor anlaşılan. Çocukluğumda o